Ayrım 62.
Kişinin kişiliği iş seçimini etkiler. Bu nedenle statü ve kişilik etkilerini birbirinden ayırmak zor olmakla birlikte öyle görülüyor ki statü liderliğin önemli bir belirleyicisidir. Yüksek statüdeki bir kişinin statüsü tümden grubun dışında kalan etmenlerce belirlenmiş bile olsa lider olma olasılığı yüksektir. Grubun diğer üyeleri ile ilişki. Kanıtlar lider olarak seçilmek için bir kişinin grubun öbür üyelerinden çok farklı olmaması gerektiğini göstermektedir. Özellikle gruplarda üyeler liderin kendilerinden biri ve aralarındaki en iyi kişi olmasını isterler. Örneğin sokak çetelerinde liderlerin grubun geri kalanının değerlerini büyük ölçüde paylaşmak zorunda oldukları anlaşılmaktadır. Hiçbir konuda tümüyle bağımsız fikirlere sahip yani sapkın olmamalıdırlar. Bir karar vermeleri gerektiği zaman grubun çoğunluğunun katılacağı bir seçeneği seçmelidirler. Diğer üyelerden biraz farklı fikirlere sahip olabilirler. Diğer üyeleri biraz farklı etkinliklere ve tutumlara yöneltebilirler. Ama fikirler, etkinlikler, tutumlar çok farklı ya da çok beklenmedik olmamalıdır. Bizden biri olmaktan çıkarlarsa liderliği hatta grup üyeliğini kaybetmeyi göze almalıdırlar. Daha önce de belirtildiği gibi sapkınlık özellikle liderin sapkınlığı kabul görmez. Araştırmalara göre grup farklı ya da sapkın görüşlere sahip olan kişiyi lider seçmek istemez. Şahter'in 1951 bir araştırmasında çeşitli sorunları tartışmak üzere gruplar oluşturulmuştur. Her grupta araştırmacının yardımcıları gerçek denek rolü oynamışlardır. Parantez içinde yalancı denekler. Yalancı deneklerden biri yani sapkın grubun diğer üyelerinden çok farklı bir görüşü benimsediğini ortaya koymuştur. Bir başka yalancı denek önce sapkın gibi davranmış sonradan grubun genel görüşüne katılmıştır. Yani kayıcı. Üçüncü yalancı denek ise baştan sona grupla fikir birliği içinde olmuştur. Tartışmadan sonra gruplar yürütme, planlama ve ulaştırma komiteleri için aday göstermişlerdir. Komiteler yukarıdaki gibi önem sırasına konmuştur. Yani en önemlisi yürütme komitesiydi ve temelde liderlikle ilgili bir dalı oluşturmaktaydı. Çizelge 13-4 sapkın, kayıcı ve uyucunun adaylıklarını göstermektedir. Yürütme komitesi için en az aday gösterilen kişi sapkın olmuştur. Kayıcı ile uyucu arasında ise fark görülmemiştir. Böylece grup sapkını kesinlikle lider yapmamıştır. Ama ikna edebileceği kişiyi yani kayıcıyı kabul etmekte sakınca görmemiştir. Bir başka araştırma Michener ve Bird 1975 liderin de diğer üyelerdeki sapkınlıklara karşı çok duyarlı olduğunu göstermiştir. Sapkınlık yapan üyeler belki de hizaya gelmeleri için ve daha az sevilmeleri nedeniyle lider tarafından cezalandırılmışlardır. O halde grubun liderin üyelerden çok farklı olmasını istemediği ama sıradan bir grup üyesi olmasını da istemediği sonucuna varılabilir. Merrill'in daha önce de söz edilen araştırması liderle grup üyeleri arasındaki ilişkiye ilginç bir ışık tutmaktadır. Mary'i genç kız ve erkeklerden oluşan gruplar oluşturmuş ve her grubun birbirini izleyen günlerde 30 ile 40 dakika arasında toplanmasını sağlamıştır. Bu sürenin sonunda her grupta belli alışkanlıklar ve gelenekler oluşmuştur. Bu noktada biraz daha ileri yaşta başat, girişimci ve liderlik özellikleri olan birer genç gruplara katılmıştır. Yanıtı aranan soru şudur. Bu kişi oluşmuş ve kalıplaşmış bir grup içinde liderlik rolünü elde edebilecek midir ve eğer ederse hangi yollardan? Bulgulardan biri genelde sonradan katılan kişinin grubun geleneklerini değiştirmeye başaramadığını göstermiştir. Çoğu bunu denemiş ve başaramayınca kendileri de gelenekleri kabullenmişlerdir. Bu anlamda yeni üyenin gruptan daha zayıf olduğu söylenebilir. Bu demek değildir ki hiçbir zaman yeni bir üye grubu kendi değerleri doğrultusunda değiştiremez. Böyle bir durum güçlü bireyler ve zayıf gruplar söz konusu olduğunda ortaya çıkabilir. Ancak çoğunlukla bir grupta bir kez normlar oluştuktan sonra bu normlar değişmeye karşı direnir. Böyle bir gruba lider olmak isteyen kişi de çoğu kez oluşmuş sistemi kabul etmek zorundadır. Çizelge 13-4 Sevme ve sapkın, kayıcı ve uyucuya karşı davranışlar. Yalancı demek sapkın. SM 3.89, yürütme komitesine seçilme, parantez içinde iyi, -9.46. Haberleşme komitesinin seçimine parantez içinde kötü 14.43. Yılancı denek kayıcı. Sevme 5.24. Yürütme komitesine seçilme parantez içinde iyi 1.70. Haberleşme komitesine seçilme parantez içinde kötü 1.30. Yalancı denek uyutu. Sevme 5.53. Yürütme komitesine seçilme parantez içinde iyi -2.69. Haberleşme komitesine seçilme parantez içinde kötü -6.92. Sevme için puanlar 1 ile 9 arasında değişen bir ölçek üzerinde grup üyelerinin yalancı deneye ilişkin değerlendirmeleridir. Yürütme komitesine seçilme iyi ve kötü için puanlar şans eseri olarak beklenebileceğin altındaki ve üstündeki yüzdelerdir. Kaynak Şahter'den 1951 uyarlanmıştır. Bunlara karşın yeni üyelerin çoğu katıldıkları grupların lideri olmayı başarmışlardır. Ne de olsa grup üyelerinden daha büyük ve güçlüydüler ve bu nedenle de gruplarda daha merkezi roller edinmeleri beklenirdi. Var olan örüntüleri değiştirememelerine ve yeni etkinlikler başlatamamalarına karşın lider olarak algılanmışlardır. Kimi kararları almışlar ve her bir üyeden daha etkili olmuşlardır. Bulundukları konumu elde etmelerinin bir yolu grubun geleneklerinin dışına çıkmayacak şekilde verdikleri buyruklar olmuştur. Üyelere yeni ya da farklı bir şey yapmalarını söylemek yerine yeni liderler onlara zaten yapacakları bir takım şeyleri yapmaları konusunda buyruklar vermişlerdir. Belirli bir noktada grubun bloklarla oynayacağını bildikleri zaman hadi şimdi bloklarla oynayalım. Grup oyundan tıkılıp bırakmak üzereyken hadi artık bırakalım demişlerdir. Bu tür buyruklar grubun yapmak istediklerine uygun olduğu için üyeler buyruklara uymuşlardır. Bir süre sonra üyeler ne yapmaları gerektiğini anlamak için yeni lidere bakar olmuşlardır. Yeni lider grubun sözcüsü durumuna gelmiştir. Konumunu korumak için grubun geleneklerine uygun buyruklar vermeyi sürdürmüş ancak artık onun lideri olmuştur. Çoğu lider bu şekilde çalışır. Başarılı siyaset adamları da önce halkın isteklerini öğrenmeye çalışır ve sonra bu istekleri onaylayan konuşmalar yaparlar. Bu bir anlamda dürüst bir yol değildir. Çünkü siyaset adamı yurttaşların duymak istediklerini sandığı şeyleri söylemektedir. Gerçekten inandıklarını değil. Bir başka şekilde bakılırsa liderler onları izleyenleri temsil etmek durumundadırlar. Bu da bunu yapmanın bir yoludur. Herhangi bir lider eğer sürekli bir güce sahip olmak istiyorsa çoğu konuda lideri olduğu grubun üyeleri ile aynı görüşte olmak zorundadır. Bu önemli bir noktadır. Bir kez destek kazandıktan sonra sapkın fikirler öne sürmesi ve hatta bunlar doğrultusunda başkalarını da etkisi altına alması kolaylaşır. Kuşkusuz ideal olan liderin tutumlarının grubunkilerle uyuşması ve böylece liderin dürüstlüğünü de koruyarak etkili bir lider olmayı sürdürebilmesidir. Yukarıda açıklanan bölük pörçük bilgiler dışında liderlerin kişiliği ile ilgili bilgilerimiz yetersizdir. Liderlerin grubun diğer üyelerine görece daha zeki, daha esnek, daha uyumlu ve kişiler arası ilişkilerde daha duyarlı olduklarına dair bazı kanıtlar vardır. Ancak bu değişkenlerin etkileri de göreli olarak küçüktür. Bütün bunlara sahip olan bir kişinin bunlardan hiçbirine sahip olmayan kişiye göre etkili bir lider olma olasılığı daha yüksektir. Fakat yine de fark çok önemli değildir. Daha önce söz edilen başka bir takım etmenler daha önemliymiş gibi görünmektedir. Liderler genellikle daha etkin, daha konuşkan, daha atılımcıdırlar. Ve önünde gittikleri gruplardan çok farklı değildirler. Yazında liderlik etme yeteneği ya da kimi kez karizma olarak bilinen özellikle ilgili olarak psikologlar epeyce şaşkınlığa düşmüş durumdadırlar. Bu özelliğin tam olarak nelerden oluştuğu konusuna henüz kontrollü araştırmalar yoluyla açıklık getirilememiştir. Öyle görülüyor ki kimi kişiler olağanüstü, güçlü liderler olabilmektedirler ve yukarıda saydığımız özellikler onların bu yeteneklerini tümüyle açıklayamamaktadır. Bu kişiler sözünü ettiğimiz özelliklerin hepsine çok fazlasıyla sahip olabilirler ya da ayrıca başka özellikleri de olabilir. Şimdilik bilmiyoruz. Yapının grup edimi üzerindeki etkileri. Şimdi grubun örgütlenme biçimi ve yapısının işlevini nasıl etkilediğine ilişkin çeşitli olguları ele alalım. Yukarıda da belirtildiği gibi çoğu grup o kadar yapılaşmıştır ki iletişim üzerinde sınırlamalar vardır. Bu sınırlamalar kötü iletişim, aç parantez, üyeler birbirleriyle konuşmakta özgürdürler ama söyledikleri yerine ulaşmaz, kapa parantez ya da gerçek olanaksızlıklar, aç parantez, kimi üyeler ötekilerle konuşamazlar, kapa parantez biçiminde kendini gösterebilir. Her iki tür sınırlama da grubun edimini etkiler. Dahası gruplarda farklı tür liderler de vardır. Liderlik stili de grubun edimini etkileyen en önemli etmenlerden biridir. İletişim ve edim. Doğaldır ki iletişim kurabilme yeteneği grubun edimini belirlemede önemli bir rol oynar. Öncelikle değinilmesi gereken şey, bireyler arası iletişime zarar veren her şeyin grup edimine de zarar vereceğidir. Aşağıda da değineceğimiz gibi grup üyelerinin her birinin tüm diğer kişilerle doğrudan iletişime girebilmesi her zaman gerekli olan ya da arzu edilir bir durum değildir. Ancak eğer iki üye arasında iletişime izin verilmişse o iletişime giren ya da karışan belirsizlikler ya da sınırlandırmalar, istenmedik gürültü, statik ve benzeri gibi bir takım ciddi engelleyici etkileri birlikte getirecektir. Gerçekten de iki üye birbirleriyle konuşmaya çalışırlarken birbirlerinin mesajlarını anlamakta güçlük çekiyorlarsa etkili işlev görmeleri olanaksızdır. Dahası eğer sistemde statik varsa mesajı gönderen üyenin alan üyeden geri bildirim alması büyük önem taşır. Geri bildirim olmazsa üye A mesajının doğru ulaştığından emin olamaz. Üye B'nin mesajı olduğu gibi aldığını ancak umut edebilir. Böylece de A mesajı yenilemesi mi yoksa yeni mesajlara geçmesi mi gerektiğini bilemez. Eğer birinci mesaj doğru ulaşmışsa yenilenmesi durumu karmaşıklaştırabilir. Fakat eğer ulaşmamışsa ve A tarafından yenilenmezse mesajın içerdiği bilgiyi B alamamış olacaktır. Eğer B A'ya tepki gösterebilirse bu belirsizlik hemen giderilebilir. A B'nin anladığından emin olana kadar mesajı yenileyebilir. İletişim kanalları ne kadar özgürse geri bildirim o kadar az önemlidir. Çünkü A onsuz da mesajın ulaştığından emin olabilir. Diğer kişinin iletişimi işitip anladığına ilişkin bilgiye bazen ikincil bilgi adı verilir. Çünkü bu öteki verilerin aktarıldığına ilişkin veriyi oluşturur. İkincil bilginin önemine bir örnek, ABD Başkanı ile Rus Başbakanı'nın birbirlerini doğrudan arayabildikleri Washington ile Moskova arasındaki sıcak hattır. Bu telefonun temel amaçlarından biri, taraflardan birinin diğerine ne yapmayı planladığını iletebilmesidir. Örneğin İsrail ile Araplar arasındaki Haziran 1967 savaşı sırasında bu iki kişinin birbirlerine duruma karışmayı planlamadıklarını anlatmak amacıyla böyle birçok telefon konuşması yaptıkları varsayılmaktadır. Bir noktada ABD bir Amerikan uçak gemisini korumak için bazı uçakları havalandırmış ve başkan uçakların niçin havalandıklarını açıklamak ve savaşa karışmadıkları konusunda güvence vermek üzere Rus Başbakanını aramıştır. Böylece sıcak hat taraflara diğerinin ne yapıyor olduğuna ilişkin bilgi sağlayan hızlı ve etkili bir iletişim aracıdır. Fakat onu çekerken karşılaşılan sorunlardan biri başkan ve başbakanın farklı dilleri konuşmaları ve çevirmenler aracılığı ile iletişimde bulunmak zorunda olmaları idi. Bu durum iletişimlerin yani mesajların amaçlandığı biçimde yerini bulduğunu güvenceye almada sorun çıkarmıştır. Açık ve doğru geri bildirime gereksinim vardı. Bu da iki çevirmenin birbirlerinin çevirilerini duymalarına izin verilerek sağlanmıştır. Örneğin ABD Başkanı uçaklarım Kahire'ye saldırmıyor demişse Amerikalı çevirmen Rusça'ya çeviriyi dinleyerek ve böylece Rus Başbakanının tam olarak ne duyduğunu bilecektir. Eğer Amerikan çevirmen çevirinin doğru olmadığını düşünürse yanlış anlamlandırma, alaycı ifade ya da yan anlamlardan kaçınmak için başkanların söylediklerini açıklığa kavuşturmasını isteyecekti. Sıcak hattın yaşamsal yönü taraflardan her birinin diğerinin ne zaman kendisini yanlış anladığını ya da yanlış iletişim aldığını bilmesi ve doğru anlaşılıncaya kadar iletişimi düzeltmekte özgür olmasıdır. Bu yolla büyük bir olasılıkla ölümcül yanlış anlamalardan kaçınılabilir ya da en azından bu olasılık en aşağı bir düzeye düşürülebilir. İkinci bilginin önemi ayrıca toplumumuzda, yani ABD, yöneticiler ve öğrenciler, zenciler ve beyazlar gibi gruplar arasındaki karşılaşmalarda görülebilir. Alışılmış bir durumda siyah öğrenciler bir üniversitenin yöneticilerinden, azınlık grubundan daha fazla öğrenciyi kabul etmelerini isteyebilirler. Ancak siyahların gerçekte izledikleri ise daha karmaşıktır. Bir azınlık grubu üyesinin üniversiteye öğrenci alımı ile ilgili kararlara ve üniversite yönetimine katılmasını istemektedirler. Fakat beyaz yöneticiler zenci öğrencilerin tek isteklerinin üniversiteye daha fazla zencinin kabul edilmesi olduğunu düşünürler. Hem zenciler ve hem de yöneticiler yöneticilerin durumu anladıklarını düşünürler. Sonra normal kayıt kabul süreci ile daha fazla zenci öğrencinin kabul programı başlatıldığında ise hala eski kayıt kabul işlemlerinin kullanılıyor olmasından dolayı zenci öğrencilerin aldatılıp tuzağa düşürüldüklerini düşünmeleri yöneticileri şaşırtır ve kızdırır. Gerçekte iki tarafta birbirlerini tam olarak anlamamışlardır ve neyi yanlış anladıklarını bilmemektedirler. Eğer iki tarafta bunu bilseydi açıklama isteyebilir ve gereksiz çatışmalardan kaçınabilirlerdi. İletişim ağları ve edim. Değişik türden iletişim örüntüleri kendilerine uygun güç ve karar alma yeteneği örüntülerine yol açarlar. Örneğin tekerleğin merkezindeki kişi genellikle grubun lideri olarak görülür. Bu kişinin kararları almak ve grubun geriye kalan üyelerinin bunlarla aynı fikirde olduklarını görmek için en iyi konumda olduğu açıktır. Tersine her birinin yalnızca iki komşusu ile konuşabildiği daire iletişim yapısı merkezi olmayan iletişim ve önderliğe sahiptir. Böylece yüksek düzeyde merkezi bir iletişim ağı, güçlü merkezi liderlik ve güç yapısına sahip bir grup yaratır. Değişik türden iletişim ağlarının grup edimini nasıl etkilediğine ilişkin kanıtlar tümüyle tutarlı değildir. Fakat veriler merkezi bir liderlik ve güç yapısına sahip grupların yalın problem ya da sorunlar üzerinde, merkezi olmayan grupların ise daha karmaşık problemler üzerinde çalışırlarken daha etkili olduklarını işaret etmektedir. Bazı çalışmalarda bir grubun her üyesine üzerinde bir dizi geometrik simgenin bulunduğu bir kart verilmiş ve gruptan hangi simgenin bütün kartlarda bulunduğunu ortaya çıkarması istenmiştir. Çözüm kolay ve önemsizdir. Problem olabildiğince çabuk bütün bilgileri bir elde toplamaktır. Bu problem ideal olarak bütün bilgilerin hızla tek bir kişide toplanabildiği oldukça merkezi iletişim ağlarına sahip gruplara uygundur. Beklenebileceği gibi böyle grupların bu tür problemlerde merkezi olmayan gruplardan daha başarılı oldukları görülmüştür. Liderin yaptığı tek şey grup üyelerinden iletişimleri toplamak ve hangi simgenin kartların hepsinde bulunduğunu görmektir. Diğer çalışmalarda gruplara bir dizi oldukça karmaşık aritmetik düzenlemeleri gerektiren problemler verilmiştir. Bu tür problemleri etkili bir biçimde çözebilmek için her grup üyesinin problemin bir bölümü üzerinde yalnız başına çalışması, en az bir üyenin de onun çözümünü kontrol etmesi ve sonra bütün bilgilerin birleştirilmesi gerekmektedir. Kanıtlar merkezden yönetilmeyen grupların bu tür problemlerin çözümünde merkezden yönetilenlerden daha etkili olduklarını işaret etmektedir. Bulgular merkeziyet yokluğunun birçok farklı etkisinden kaynaklanıyor olabilirler. Bir yandan grubun yapısı merkezilikten uzaklaştıkça bilgi dağıtımındaki etkililiği azalacaktır. Merkezi grup bütün bilgileri hızla lidere aktarabilir. Böylece lider de eğer gerekirse gene oldukça etkili bir biçimde aldığı bilgileri üyelere dağıtabilir. Merkezden yönetilmeyen grup, merkezi bir yapıya sahip olandan daha fazla çaba harcamak ve hemen her zaman daha fazla iletişim göndermek zorundadır. Böylece daha etkili, hızlı ve açık iletişimlerle çalıştığı için bir çözüme ulaşmanın bilgi aktarımını gerektirdiği durumlarda merkezi grup daha üstün durumda olmalıdır. Ek olarak merkezi grupta dikkatin başka yönlere çekilmesine daha az rastlanır. 14. bölümde göreceğimiz gibi hemen hemen bütün grupların bir özelliği dikkati dağıtmak ya da başka yönlere çekmek eğilimidir. Alışılmış olarak bir grubun bir problemi çözebilmesi için herkesin her şeyi bilmek zorunda olmaması nedeniyle merkezi olmayan gruplardaki iletişimlerin birçoğu gereksiz dikkatli olmalarıdır. İletişim özgürlüğü azaldıkça iletişim sayısı da azalır. Kararlara katılan insan sayısı azaldıkça dikkat dağılmalarının sayısı da azalır. Merkezi grupta toplam iletişim sayısı daha azdır ve daha az sayıda kişi kararlara katılır. Böylece daha az dikkat dağıtıcı olmak gibi ek bir üstünlüğe sahiptir. Yoğunlaşmanın önemli olması ölçüsünde de merkezi olmayan gruplardan daha üstün durumda olmalıdır. Öte yandan grup üyelerinin güdülenme durumlarına da yaşamsal önemi vardır. Merkezden yönetilmeyen grupların üyeleri konumları ile ilişkili olarak daha mutlu, doygun olmak ve grubu daha çok sevmek eğilimindedirler. Doyum ve moral, bireyin iletişim özgürlüğü ve grup kararlarına etkin olarak katılma duygusu ile doğrudan ilişkilidir. Özgürce etkileşebilen bireyler daha doygundurlar. Grupta en az iletişebilenler en mutsuzlar olmak eğilimindedir. Dolayısıyla tekerlik yapısı en az, dairenin merkezilikten uzak yapısı ise en fazla genel doyuma yol açmaktadır. Merkezi gruplarda daha düşük olan moral, üyelerin daha az çalışması nedeniyle daha düşük verimle sonuçlanmak eğilimindedir. Böylece bu bakış açısından merkezilikten uzak grup daha etkili olmalıdır. Değişik türden grupların göreli etkililikleri bu nedenle belli bir bağlamda bu etkenlerden her birinin ne kadar önemli olduğuna bağlıdır. Bir grup temelde bir üyeden ötekine bilgi aktarımını ve üzerinde kolay işlemleri gerektiren yalın bir problemle karşı karşıya olduğunda iletişimin etkililiği ve dikkat dağılmasının olmaması normalde en önemli etmenlerdir. Böylesi durumlarda merkezi grup daha üstündür. Problem daha karmaşık olduğunda ve zor işlemleri içerdiğinde ya da grup üyeleri arasında daha sıkı bir işbirliğini gerektirdiğinde bireylerin morali ve özgürce iletişebilme yetenekleri daha önemlidir. Dolayısıyla merkezden yönetilmeyen gruplarda edim daha iyidir. Verilerin birazcık farklı bir açıklamasına göre değişik iletişim ağlarına sahip gruplar arasındaki edim farklılıkları altında yatan yaşamsal etmen, örgütlenmenin güçlüğüdür. Düzensiz, örgütlenmesi bozuk ve henüz etkili bir çalışma süreci geliştirememiş bir grubun daha örgütlü ve düzenli bir grup kadar iyi olamayacağı açıktır. Grubun iletişim yapısı yalınlaştıkça örgütlenmesi ve girmesi kolaylaşır. Örneğin tekerlik yalnızca bir tek mantıksal örgütlenmeye izin veren aşırı derecede yalın bir yapıdır. Bu yapıya sahip bir grupta örgüt ya da düzenin belirlenmesi kolay olmalıdır. Tersine daire ve iletişim üzerinde hiçbir kısıtlama bulunmayan bir grup, aç parantez, genellikle açık kanallar yapısı olarak bilinir. Kapı parantez daha karmaşıktır ve değişik bir dizi örgütlenmeye izin verir. Bu grupların örgütlenme sorunları daha büyüktür. Örgütlenmenin etkisinin en belirgin olduğu problemler, çözümleri hemen tümüyle etkili bir bilgi aktarımına bağlı olan yalın problemlerdir. Çözümleri oldukça büyük bireysel çabaya ve bilgilerin daha yaratıcı bir bileşimine bağlı olan karmaşık problemlerde grup düzeni göreli olarak daha önemsizdir. Grup edimi üzerinde iletişim ağları etkisine ilişkin örgütsel açıklamayı destekleyen kanıtlar Guetzko ve Simon 1955 tarafından yapılan bir çalışmadan gelir. İlk ve en önemli bulgu yalın işlerdeki edim farklılıklarının zamanla kaybolmak eğiliminde olmalarına ilişkindir. 20 denemeden sonra açık tekerlek grupları arasında artık fark görülmemeye başlamıştır ve daire gruplarının az daha verimsiz olmayı sürdürmelerine karşın farklılık giderek azalmıştır. Grup düzenine ilişkin ayrıntılı bir çözümleme 20. denemede açık kanallar gruplarının bir düzen kurduklarını fakat daire gruplarının henüz bunu başaramadıklarını göstermiştir. İlgili diğer bir kanıtta örgütlenme düzeyi ile grup edimi arasında oldukça yüksek bir ilişkinin bulunmuş olmasıdır. Doyurucu bir biçimde örgütlenebilmiş gruplar arasında başlangıçtaki yapıları ne olursa olsun edim farkı görülmemiştir. İyi örgütlenmiş tekerlek gruplarının iyi örgütlenmiş açık kanallar ya da diğer gruplardan daha hızlı olmadıkları ortaya çıkmıştır. Tek farklılığı açık kanallar gruplarından çoğunun en azından 10 denemeden önce iyi denememeleri ve daire gruplarından çok azının 20 denemeden sonra iyi bir örgütlenme sağlayabilmeleri olmuştur. Öyle görüyor ki zamanla bütün gruplar iyi bir çalışma düzeni sağlamakta ve aralarındaki edim farkları ortadan kalkmaktadır.